Ayrım 29. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşel. Sayfa 308. New York'tan küçük bir öneri. Özal'ınkinin Avrupa'daki algılanması yeni dünyadaki değerlendirmeden pek farklı değildi. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'ın kişisel başvurusunu incelemeye başlıyordu. Türkiye'ye gönderilen 3 yargıç, Türk hükümetinin avukatlığını üstlenen Profesör Doktor Suat Bilge ile görüşmelerine karşın, insan haklarına aykırılıkların simgesi haline gelen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral'la konuşmadan ülkelerine dönüyorlardı. 11 Mayıs 1989'da yapılan ilk duruşmadan bir süre sonra Ankara'ya gelen Treschel İsviçre, Weitzel Lüksemburg, Sir Basil Hall'dan İngiltere oluşan Yargıçlar Kurulu 20 Ekim 1989'da Türkiye'den ayrıldılar. Benzer bir olayı İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları İşçi Partisi üyesi Lord Anthony Gifford yaşadı. Adalet Bakanı Mehmet Topaç, Lord Gifford'un görüşme istemini reddediyordu. Reddediyordu çünkü dışişleri Lord'un hükümete vermek için yanında iki rapor getirdiğini öğrenmiş ve ilgilileri uyararak önemli bir görev yapmıştı. Gifford'un hazırladığı raporun başlığı henüz demokrasi yok idi. Kutlu ve Doktor Sargın'a Türkiye'ye gelişlerinde eşlik eden Avrupalı parlamenterlere küçük dillerini yutturacak uygulamaları da dinleyen Lord Gifford, kaleminden kan damlayarak hazırlamıştı raporu. Demokratik bir rejimin işlediği savunulan, AT'ye girmek için hazırlanan bir ülkede yaşananları tek tek anlatıyordu. Lord'un elindeki ikinci rapor, Uluslararası Demokratik Hukukçular Birliği'nce IADI, hazırlanan Haydar Kutlu, Nihat Sargın ve arkadaşları aleyhindeki dava adını taşıyordu. Rapora Alman Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Martin Hirsch, Berlin Üniversitesi'nden Profesör Doktor George Lavoisier ile birlikte kendisi de imza atmıştı Lord Gifford. Türkiye'nin 1954'te imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hükümleriyle Türk Anayasası'nın ve Ceza Yasası'nın çeliştiğini söyleyen Lord Anthony Gifford ile Kemal Horzum'un torpiliyle Bakanlar Kurulu'na giren Mehmet Topaç ne konuşacaklardı ki? Ya da Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın iki üyesiyle DGM Savcısı Demirel konuşsalardı ne olurdu? Uluslararası Af Örgütü'nün 310 sayfalık 1989 raporu iç karartıyordu. Raporda 1980-88 yılları arasında 229 kişinin gözaltında işkenceyle öldürüldüğü, Türk hükümetinin 66 olay hakkında verdiği bilgiye göre sadece 13 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü kabul ettiği belirtiliyordu. Oysa Başbakan Yıldırım Akbulut, TBMM'de 26 Aralık 1978-31 Aralık 1985 arasında 78 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Akbulut'a göre 1979'da 4, 1980'de 18, 1981'de 16, 1982'de 13, 1983'de 10, 84'te 8 ve 1985'te 9 olmak üzere toplam 78 kişi işkenceyle öldürülmüştü. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun açıklamasında ise 1980 Eylül'ünden 1986 sonuna dek 13 kişi işkenceyle ölmüştü. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, vurularak öldürülenlerle intihar edenleri de kapsayan 253 kişilik bir listeyi 1986 Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Sağlar listedeki 150 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü söyledi. Şubat 1987'de İnsan Hakları Derneği 170 isimli kesin bir liste yayımladı. Sayıların tutarsızlığı Türkiye'de yaşama hakkına saygının ölçüsüydü. Siyasal görüşleri nedeniyle binlerce kişinin cezaevlerinde tutulduğu belirtilen raporda ayrıca işkencenin hem yaygın hem de sistematik olduğu belirtiliyordu. İşkence kurbanları arasında Diyarbakır'dan 13 yaşındaki bir çocuğun bile bulunduğu belgeleriyle açıklanıyordu. İşkence görenlerin dışında ölüm cezası istemiyle DGM'lerde yargılanan çocuklar bile oldu. Örneğin Abdullah Korkmaz, 11 yaşında bir Kürt çocuğu, Hakkari'li Beytülşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı. Koskoca Birleşmiş Milletler'in bir sözleşme ile haklarını güvenceye aldığı dünya çocuklarından biri, 4 Ekim 1990 tarihinde suç ortağı arkadaşlarıyla birlikte ellerinde kelepçeler, birbirlerine zincirle bağlı olarak Diyarbakır Özel Tip Cezaevinden duruşmaya getirildiler. Duruşma salonunda yan yana dizildiklerinde evde oturmaktan sıkılmış sokakta oynayan çocuklar gibiydiler. Cezaevinde 105 arkadaşı daha var Abdullah'ın. TCK'nın 125. maddesinden idamı istenen 27 arkadaşını daha yakın buluyor kendine Abdullah. Gardiyan amcaları yaşlarının doktor raporuyla büyütülüp tek tek sallandırılacaklarını söylediklerinde önce korkuyorlar, sonra oturup bir güzel gülüyorlar. Geceleri düşlerinde dar ağacı gören dünyanın tek ayrıcalıklı çocukları oluyorlar. 1984'ten 1990 yılına kadar Türkiye'nin DGM'lerinde 158 çocuk yargılandı. 112'si aklandı, 27'si hüküm giydi. Davaları sürenler cezaevlerinde büyüyorlar. Askeri mahkemenin yaş büyüterek ölüm cezasına çarptırdığı Necati Kınalı da bir çocuktu. Şimdi genç bir idam hükümlüsü. Abdullah Korkmaz'ın küçük arkadaşlarının adlarını yazıyorum ve şu andaki düşüncelerimi, duygularımı kendime saklıyorum. Ali Yiğit, Ali Özdemir, Sefer Özdemir 12, Süleyman Görgen, Şirin Bilir 14, Mehmet Fidancı 15, Tufan Ölmez, Hurşit Aslan, Salih Çakar, Yusuf Ertürk, Berces Ergin, Erdal Aydın, Ahmet Çeliker, Zeki Şakar 16, Resul Aslan, Halil Aslan, Hüsnü Ülker, Ebu Bekir Yıldız, Ahmet Behçet, Adil Özden, Esat Uysal, Yahya Öncü, Cenaz Çoban, Fazıl Ayar, Hakim Sarak, Mehmet Paksoy ve Selahattin Saygıdar 17, Abdullah Korkmaz ve onun kendisine daha yakın bulduğu arkadaşları için 4 Ekim 1990'da idam cezası istendi. Bugün 7 Temmuz 1992, bazı çocuklar ölüm cezasıyla büyüyorlar. Af örgütü yıl içinde siyasi tutukluların haksız yargılanmaları ve işkenceye uğramaları adlı bir Türkiye özel raporu yayımlıyordu. BBC televizyonu ile birlikte gerçekleştirdikleri bir belgeselde ise ekranda işkence kurbanı bir kadın konuşuyordu. BBC ve Uluslararası Af Örgütü'nün ortak yapımı Düşünce Suçları programında Glenda Jackson'un sorularını yanıtlayan Seviye Köprü, işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını anlattı. 28 yaşında bir hemşire olan Köprü, TKP üyesi olmakla suçlanıyordu. 8 Kasım 1989. Federal Alman ZDF televizyonunun 45 dakikalık Türkiye'de insan hakları yapımını kimi öfkeyle, kimi korkuyla izledi. 28 Ekim 1989. O yıl sonbaharda Batı Avrupa Birliği BAP ve NATO'da da Türkiye'deki insan haklarına aykırılıklar konuşuldu. NATO Genel Sekreteri Manfred Werner, NATO'nun geçerliğini başta insan hakları ve demokrasi olmak üzere siyasi ideallerin sürdürülerek sağlanabileceğini söylerken Türk delegasyonuna bakıyordu. 4 Aralık 1989. Özal'ınkilerin üye olmaktan onur duydukları BAP, insan hakları konusunda düşünüldüğü gibi kolay yutulur bir lokma olmadığını aldığı bir kararla gösteriyordu. BAP oy birliğiyle Kürt nüfusa yaşadıkları devletlerde kültürel ve yönetsel özellik tanınmasını karar altına alıyordu. 5 Aralık 1989. New York Barosu'nun Türkiye'dekiler gibi kapatılmak ya da başkanlarının yargılanmak gibi sorunu olmadığından uluslararası çalışmaları vardı. İstanbul Barosu için ANAP iktidarının yaptıkları demokratik bir hukuk devleti için tek sözcükle yüz kızartıcıydı. Kendisi de bir avukat olan ANAP'lı Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen avukatlık yasası değişikliğine göre devlet aleyhinde bir suçtan hüküm giyen avukatların baro kaydının silinmesi gerekiyordu. Tip davasında TCK'nın 141. maddesinden hüküm giyen avukat Alp Selek'in İstanbul Barosu'ndan çıkartılması istendi. Temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı böyle bir girişimin kendi yönetimi için söz konusu olmadığını belirten Baro Başkanı Avukat Turgut Kazan, ifadesine başvurulmak için çağrıldı, gitmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro Yönetim Kurulu'nun fesline ve yeni yönetim kurulunun seçilmesine karar verilmesi için mahkemeye başvurdu. 17 Temmuz 1990. Sivil toplum yaratma kandırmacası içindeki ANAP'lı bir milletvekili çıkıyor ve ahlak bozukluğu nedeniyle meslekten ihraç edilen yargıçlara avukatlık yapma olanağı veren yasa değişikliği önerisi hazırlıyordu. Konya Milletvekili Kadir Demir, 17 Ocak 1991. 141, 142 ve 163'e katlanamayan ANAP'lı siviller ahlak bozukluğuna sanki evet diyorlardı. İstanbul Barosu Başkanı asıl büyük suçunu terörle mücadele yasasını eleştirirken alın bu yasayı başınıza çarpın diyerek işleyecekti. Beyoğlu savcılığına çağrılacaktı. Kimlik tespiti dahil ifade vermeyi reddettiğini bir dilekçeyle bildiren avukat Kazan, ne yapacaksanız yapın diyecekti. Onların bir baro başkanının ifadeye çağırdıkları konuda terörle mücadele yasasının ipliğini pazara dökebilmek için Baro dergisi özel sayısı çıkarıldı. Yasa, sınırı, tanımı ve unsurları belirsiz yepyeni düşünce suçları üretiyordu. Basının haber verme, yurttaşların haber alma hakkını sınırlıyordu. İşkenceye arka çıkıyordu. Güvenlik güçlerini suç işlemeye özendiriyordu. Adam öldüren polise tutuklama yasağı getiriyordu. Kısaca yeni bir anlayışla devlet terörü yaratılıyordu. Özal'ı ve ekibini sivil bir siyasi kadro olarak görenlerden ses çıkmıyordu. Patronları gibi onlar da alışırlar alışırlar deyip susuyorlardı. Baro İnsan Hakları Komitesi'nin hazırladığı Türkiye'de işkenceye hukuk sisteminin yanıtı raporu işkencenin sürekliliğinden söz ediyor ve Amerikan yönetimine küçük bir öneri götürüyordu. Türk hükümetinin uluslararası alanda tanınan temel insan hak ve özgürlüklerine sürekli olarak aykırı davranması nedeniyle Kongre Diş Yardım Anlaşması'nın insan haklarını çiğneyen ülkelere uyguladığı yaptırım maddesi Türkiye içinde harekete geçirilmelidir. Dışişleri Bakanlığı ile AGİK Birleşik Devletler Büyükelçiliği'nin ve ilgili komitelerin eylemleri işkenceye karşı kongre önergesi ışığında takip edilmelidir. İlgili komiteler, Birleşik Devletler'in Türk Güvenlik Kuvvetleri'ne sorgulama teknikleri alanında eğitim vermiş olduğu konusundaki iddiaları incelemelidirler. Bu rapor The New York Times'ta yayınlandı. Gazetede yürürlükteki yasalarla son derece yaygın olan işkencenin önlenmesinin olanaksız olduğu belirtiliyordu. 12 Aralık 1989. Ve yılın bombası Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun Türkiye'nin tam üyeliği konusundaki raporuyla patlıyordu. Komisyonun Türkiye'ye bekle demekten başka çaresi yoktu. Raporun 9. maddesi Özal'ınkinin evreninkinden hiçbir farkı olmadığı tezini doğruluyordu. Kamu yaşamı topluluğa üye olan ülkelerde mevcut olandan hayli farklı bir siyasal yapının ağırlığı altındadır. Kamu yaşamı ülkedeki siyasal güçler yelpazesine ve sendikalara daha fazla açılabilmelidir. Son yıllarda meydana gelen ilerlemelere karşın insan haklarının durumu ve azınlık kimliklerine saygı bir demokrasi için yeterli düzeye ulaşmamıştır. Jacques Delors başkanlığındaki Brüksel Komisyonu Abel Moutas'in Türkiye raporuna dayanarak bu kararı vardı. 21 Aralık 1989. Tam 32 ay önce yapılan üyelik başvurusunun yarattığı umutlar şiddet ve acımasızlık dolu yakın geçmişin dişleri arasında yok olup gidiyordu. Ama ne gam. Özal Cumhurbaşkanı oluyor, köşke çıkıyor, evren günahsız bir devlet adamı kılığında köşesine çekiliyordu. Evreninkine Özal sahip çıkmıştı. Özal'ınkini sahiplenecekler elbette bulunurdu. Demokrasiyi reddettiniz. 1980 Eylül'ünde Evreninkiyle başlayan 1989 Kasım'ına kadar Özal'ınkiyle süren bize göre demokratikleşme serüveninde işkence sistemin ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor ve ideolojik boyut kazanıyordu. Evren gidiyor, Özal geliyor. Özal gidiyor, sonrakiler geliyordu ama yöneldiği amaç ve kullandığı araçlar açısından işkence iç güvenlik politikalarının temel taşı olmayı sürdürüyordu. İşte bu nedenle Evreninki ile Özal'ınki bir elmanın iki yarısı kadar birbirine benziyordu. İkisi de insan haksızlıklarından güç alıyor, ikisi de insanı programlarından dışlıyorlardı. Temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı davranışlar, 1990'lara giden son 10 yıla damgasını vuran en belirgin toplumsal ve siyasal özellik oluyordu. Özal'ınki evreninkine uyuyor, evreninki Özal'ınkini tamamlıyordu. evreninkiler Özal için, Özal'ınkiler ondan sonra gelenler için izlenecek bir yol, vazgeçilmeyecek bir ilke oluyor, işkence sürüp gidiyordu. 1990 Paris'te toplanan Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu'ndaki Türkiye tartışmasıyla başlıyordu. Avrupa Konseyi'nin bu en gözde kurulu, Türkiye'de demokrasiye daha çok zaman olduğu yargısını gizleyemiyordu. Komisyonun özel oturumuna çağrılan Türkiye, toplantıya katılmadı. Toplantıda Danimarkalı Bjørn Elmquist'in Türkiye gözlemlerini içeren rapor tartışıldı. 17 Ocak 1990. Amerikalı araştırmacıların çizdikleri özgürlük haritasında Türkiye, 1990'ların başında söylenenlerin tersine kısmen özgür ülkeler renklerinin altında eziliyordu. Harita, US News and World Report'ta yayımlandı 8 Ocak 1990. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun Strasbourg'da yapılan toplantısında yalan söylüyorsunuz dinlemedi ama Türk hükümet yetkililerinin kamuoyuna yaptıkları resmi açıklamalarla uygulamaları arasında büyük farklılıklar olduğu söylendi. Genel Kurul Richard Balfe'nin raporunu tartıştı 18 Ocak 1990. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 1990 yılı raporunda Kolombiya, Güney Afrika, El Salvador, İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar, Hindistan, Cezayir, Bahreyn, Şili ve Çin'in yanında Türkiye'de de dövmeli, sövmeli, öldürmeli, ağır işkence olaylarının varlığından söz ediliyordu. Söylenenlerden çok yapılanlar, yani ölenler, öldürülenler önemliydi artık. Tarih sıralamasıyla 1990 ölülerinin isimleri şöyle: Ahmet Kuber, Mustafa Akyıldız, İbrahim Halil Alkan, Recep Demir, Halil Başkurt, Hacı Aydınlık, Mehmet Çövendere, Emine Yılmaz, Ali Akhan, Beşir Algan, Hikmet Demir, Ahmet Kara, Yasin Saki, Şaban Kırkgözler, Serdar Çekiç, Adnan Bağca, Ahmet Özgel, Hüsnü İşeri, İbrahim Ateş, Feremez Aydın, Ömer Ürün, Sadık Yakut, Salih Üre, Ömer Özgün, Mehmet Ürün, Faruk Altu, Metin Topçu, Hüseyin Akaslan, Hasan Kayar, İbrahim Döner, Abdurrahim Tanrıbilir, Mustafa Bahar, Veysel Kocamer, Mustafa Kocamer, Yakup Aktaş, İsmail Bahçeci, İdris Can, Necmettin Çoban, Hadi Dalan, Kudret Filiz, İsmail Danışan, Şahgül Danışan, Abdullah Kurt, Fevzi Kabul, İsmail Onay, Şehmus Aldım. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu, ASK, Genel Sekreteri Matthias Hinterscheid, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Badion Jonker ve uluslararası birçok işçi kuruluşu 1 Mayıs olaylarının Türkiye'deki insan hakları ve sendikal özgürlüklere ne denli önem verildiğini gösterdiğini açıklıyorlardı. Daha dün gibi taze 1 Mayıs 1990'ın acıları, kurşunlandıktan sonra felç olan üniversite öğrencisi Gülay Beceren 20, 1990 Türkiye'sinin ayıbı olarak tarihe geçiyordu. İşçi ve emekçilerin onuru Gülay'ı kurşunlamaları yetmiyor, hakkında 23 yıl hapis cezası istemiyle dava açılıyordu 7 Haziran 1990. Sözde kendi parasıyla 7 yoksul çocuk okutan Evren'den de devlet kesesinden manevi evlatlar besleyen Özal'dan da ses çıkmıyordu. Gülay'ın tedavisi kendi arkadaşlarına kalıyordu. Gülay şimdi Viyana'da bir yandan öğrenimini sürdürüyor, bir yandan da kendi kitapçı dükkanında çalışıyor. Tekerlekli sandalyesinde kurşunlanmadan, coplanmadan 1 Mayıs'ları özgürce kutlamanın tadını çıkarıyor. 1 Mayıs 1990'ın yargılamaları 21 Ağustos 1991'de bitiyor. İstanbul DGM'de yargılanan 37 genç insandan 21'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılıyorlardı. Ve savunma avukatı iken işkencenin varlığından yakınan İçişleri Bakanı olunca işkenceyi yatsıyan, başbakan olduktan sonra da işkenceyi kanunen suç saymaktan öte tatlıya sütlüye karışmayan Yıldırım Akbulut'a demokrasiyi ve özgür dünyayı reddettiniz eleştirilerini ulaştırıyorlardı. Ankara'da toplanan 8. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı yalan dolu ve can sıkıcıydı. Yıllarca başbakan olarak tek ayak üstünde konuşan Özal, şimdi Cumhurbaşkanı olarak uluslararası hukuk otoritelerinin gözünün içine baka baka gerçekleri saptırıyordu. 12 Mayıs 1990. Federal Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor Roman Herzog, Özal'ın kabulüne katılmayı reddetti ve Diyarbakır cehennemini görmek için Ankara'dan ayrıldı. Özal'ın biz tarihin telkiniyle ve bugünün mantığıyla aydınlık geleceğimizi kuruyoruz tümcesiyle bitirdiği konuşmasının üzerinden bir gün bile geçmeden Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçisi Morton Abramowitz, Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nde yaptığı konuşmada rapora değindi. Türkiye'ye insan haklarını ciddiye alın uyarısını yaptı. 13 Mayıs 1990. Başkentin üstüne bir bomba gibi düşüyordu. 10 yılı aşkın bir süredir işkence ya da ölüm cezası tehdidi altında bulunan, siyasi ya da dinsel görüşlerini barışçı yollardan açıkladıkları için tutuklanan binlerce hükümlü adına yapılan sürekli çağrılara ve Türkiye'de insan haklarına saygı gösterilmesi için bir yıldır sürdürülen yoğun uluslararası kampanyaya karşın, Uluslararası Af Örgütü insan hakları konusunda hiçbir temel değişiklik gözlemlememiştir. Türkiye 1988 yılında işkenceye karşı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Sözleşmelerine imza atmıştır. Yakup Aktaş, Mardin Sorgulama Merkezi'nde işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'nin onaya açılışının 3. yıl dönümünde 18 Kasım 1990'da işkenceyle öldürüldü. Ama bu raporda Türkiye'deki birçok tutuklunun yabancısı olmadığı yakın zamana ait işkence olayları yer almaktadır. Falaka, elektrik verme, basınçlı soğuk su sıkma ve askıya alma uygulamalarından söz ediliyor. Yaşayanların bu anlatımları, Türkiye'de herhangi bir insanın özellikle siyasal nedenlerle tutuklananların işkenceye uğrama riski taşıdıklarını göstermektedir. Uluslararası Af Örgütü yıl içinde Türkiye'de yargı dışı infazlar adlı 15 sayfalık ilginç bir rapor hazırladı. 27 Mart 1990. Helsinki İzleme Komitesi 1989 Mart ayından 1990 Mart'ına dek 189 davada 400 kişinin düşünceleri nedeniyle yargılandığını açıklıyor ve Türkiye'yi protesto çağrısı yapıyordu. 13 Mart 1990. ABD Kongre İnsan Hakları raporunu hazırlayan Richard Schifter'ın Türkiye'de insan hakları sorunu ciddi açıklamasını duyan olmuyordu. 26 Şubat 1990. Diktatörlerin karanlığı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı İnsani Boyut toplantısında Türkiye'de evreninkinin elden ele dolaştırılarak sürdürüldüğü anlatılıyor. Batı demokrasileri ile insan hakları ve demokrasi konusunda aynı ölçülere ulaşamayan bir Türkiye'nin Avrupa topluluğu üyeliğine hiçbir batılı devletin evet demeyeceği vurgulanıyordu. 5-21 Haziran 1990'da Kopenhag'da toplanan konferansta Türk heyetine Evren'in Dışişleri Bakanı Özal'ın Paris Büyükelçisi İlter Türkmen başkanlık ediyordu. Heyet, Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Doğu Ergil, Profesör Türkkaya Atay ve Şerif Mardin'le güçlendiriliyordu. Ama Batı kamuoyu kandırılamıyordu. 1990 yılının Avrupa Parlamentosu Bahar Toplantısı Türkiye için utanç belgeleriyle doluydu. Türkiye'deki insan haklarına aykırılıklarla ilgili tam 9 ayrı tasarı vardı. Ortak bir metne dönüştürülerek benimsenen tasarıda işkenceden düşünce özgürlüğüne, siyasal örgütlenmeden sendikal haklara uzanan sorunlarla boğuşan Türkiye'nin ne mal olduğu biliniyordu. Liberation'ın Avrupa ekine verilen paralı ilanlar da yetmiyordu Türkiye imajını düzeltmeye. Gazeteye göre Falaka'nın yanı sıra cinsel saldırılar ve elektrik şoku Türk güvenlik kuvvetleri için alışılmış bir teknikti. Daktilosunun başına oturan Türkiye'yi eleştiriyor ama umursayan olmuyordu. Ankara ne yapmalı sorusunu bugün Avrupa Konseyi kendi kendine soruyor. Konseyin ihtirası 2-3 yıl içinde bütün eski komünist ülkeleri de bünyesine alarak Büyük Avrupa Konfederasyonu'nu oluşturmak. Ama Türk ayak bağı Avrupa ülkelerinin Doğu ülkeleri nezdindeki inandırıcılığına gölge düşürüyor. Türk demokrasisindeki insan haklarına aykırılıklar komünist diktatörlüklerin en karanlık dönemlerini aratmıyor. Francesco Cavri'nin bu yorumuna birbiri ardına gelen Türkiye eleştirileri kaynaklık ediyordu. 14 Mayıs'ta toplanan Türkiye ATKM Parlamento Komisyonu, Kürt sorununu gündeme alıyor ve AT için önce insan hakları tavrını kesin bir dille ortaya koyuyordu. Avusturya, Türkiye'de insan haklarındaki olumsuzluğu neden göstererek silah satışını durduruyordu. 10 Mayıs 1990. Uluslararası PEN Kulübü Başkanı Georgi Konrad ve Genel Sekreter Alexander Bloch, Özal'a Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünü anımsatıp cezaevindeki yazarların durumunu soruyordu. 2 Haziran 1990. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Katrin Lolumier, Türkiye halkının layık olduğu imaja sahip değil açıklamasıyla noktalıyordu 1990'ın ilk yarısındaki yargılarını. 9 Haziran 1990. Türkiye'de kimsenin kılı kıpırdamıyordu ama o çok değer verdiklerini söyledikleri ulusal onur çoktan ayaklar altındaydı. Evren Marmaris Armut Alan'da, Özal Devlet Başkanı konutundaydı. İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'ndan bir heyet Ankara'da cezaevlerinde ve karakollardaydı. İnsanüstü çabalarla gerçekleştirilen teftiş fırçaları ile hiç kimse kandırılamıyordu. Yıl sonunda İstanbul'da toplanan Türkiye ATKM Parlamento Komisyonu'nun eş başkanı Alman Metten, Türkiye'deki insan hakları konusundaki ciddi endişelerini dile getirirken sanki alışılmış bir iş yapıyordu. Avrupa Parlamentosu'nun özel yardım ve işbirliği programında öngörülen 20 milyon 540 bin dolarlık yardım, insan haklarına yeterince saygı gösterilmediği gerekçesiyle donduruluyordu. Bu eleştiri 21 Ekim 1990'da Ankara'ya ulaştı. Umursayan çıkmamıştı ama 5 ay önce Avusturya hükümeti aynı gerekçelerle Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. 10 Mayıs 1990. İsviçre'nin uyguladığı silah ambargosunun gerekçesi Türk ordusunun Kürt halkına karşı takındığı tutum olarak açıklandı. İsviçre'de silah satışını durdurdu. 10 Ağustos 1991. Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Yüksek Komiserliği'nin Güneydoğu'da ve sınır ötesi operasyonlarda Türkiye'nin sivil hedeflere saldırı düzenlediği suçlamasından 15 Ağustos 1991, sonra Almanya silah ambargosu uyarısında bulundu. Milli Eğitim Savunma Bakanı Berlasdoğ büyük bir pişkinlikle olayı Gençlerin Türklere ve Başbakan Mesut Yılmaz'a kişisel düşmanlığı olarak değerlendirdi. 17-18 Ağustos 1991. Silah satışlarının ve askeri yardımların insan haklarına aykırılık gerekçesiyle durdurulması Özal'ınkinin büyük ayıplarından biri olarak siciline işleniyordu. Helsinki Watch'un 23 sayfalık son raporu Doğu ve Güneydoğu ağırlıklıydı. Sürgün ve sansür kararnamelerinin yürürlükten kaldırılmasını ve bu kararname ile askıya alınan hak ve özgürlüklerin iade edilmesini istiyordu. Özal Nisan'da devlete sadakat göstermeyenlere insaf edilmeyecek diyor. 7 Nisan 1990 İçişleri Bakanı Aksu Ekim'de tüm ülkede olağanüstü hal ilanı tehdidinde bulunuyordu. 22 Ekim 1990. Bazı temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan 424 ve 425 sayılı kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesi sırasında Özal'ınkinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Kararnamelerin gerekliliğini savunan Bakan Aksu, Türkiye genelinde olağanüstü hal tehdidini, şunu belirtmemde yarar var ki, sıraladığım düşünceler tasvip görmüyorsa, bunun alternatifi bütün ülkede olağanüstü halin ilan edilmesi olacaktır ki, asıl bu anayasaya aykırıdır sözleriyle dile getiriyordu. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Vecdi Gönül'ün evrene göre Özal'ın MİT Müsteşarı adaylarından cansiperane savunması yüksek yargıçları çileden çıkarıyor, onu sık sık uyarıyorlardı. Olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu'na göre ülkeyi bölüp parçalayanlar arasında basın vardı. Bütün bunlar olup biterken ABD'nin Türkiye Büyükelçisi siyasi bölümünden Mr. Sarge Çever anlaşılması güç değerlendirmeler yapıyordu. Mr. Çever, acaba Özal Türkiye'nin istikrarsızlığından yana olamaz mı diye soruyordu. 18 Mart 1990. Helsinki gözlemcileri Güneydoğu bölgesindeki sivillerin can güvenliğinin sağlanması konusunda 1949 günlü Cenevre Sözleşmesi'nin 2 numaralı protokolüne uyulması çağrısında bulunuyorlardı. Hiç kimsenin bu nedir diye sormadığı bu çağrı, aslında bağımsızlık hareketlerine uluslararası düzeyde resmiyet kazandıran ilk adımlardan biriydi. Dipnotlara sığmayan ölüler. 1991 yılı da anlayana ağır gelecek eleştiriler ve aşağılamalarla doluydu. Dünya özgürlüğe doğru koşuyor. Türkiye haksızlık ve özgürsüzlükleri rıza gösteriyordu. İnsanlar demokrasiden kolayca vazgeçmelerinin bedelini çocuklarının kanlarıyla ödüyorlardı. 1982 anayasasını yapanlara, yaptıranlara ve ona dört elle sarılıp uygulayanlara hayır diyememenin faturası halka kanla ödetiliyordu. Evrenden Özal'a üreyerek gelişen haksızlıklar alanında askeri darbeden 10 yıl sonra ülke bir sivil yönetimin elinde kan gölüne dönüyordu. 1991 yılında en temel hak olan yaşama hakkına yönelen saldırılar yoğunlaşıyor, polis sorgularında, baskılarda, cezaevlerinde, yürüyüşlerde insanlar öldürülüyordu. Sözde liberal ANAP'ın evrenden devraldığı uzun yıllar Özal'a uyguladığı insan hakları politikaları su yüzüne çıkıyor, insan hakları savunucuları, siyasi parti yöneticileri kurşunlanıyorlardı. Hep Diyarbakır İl Başkanı ve İHAD kurucu üyelerinden Vedat Aydın, 5 Temmuz günü kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldı. 2 gün sonra bir bacağı kırık, beyni dışarıda ve 8 kurşun sıkılmış cesedi kent dışında bulundu. 10 Temmuz günü Vedat'ın cenaze törenine katılanlara güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 7 kişi öldü. Dipnotlara sığmayacak boyutlara ulaşan yaşama hakkı ihlallerine ilişkin döküm, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 1991 raporunda açıklandı. Buna göre, 1991 yılında gözaltında ya da cezaevlerinde 23 kuşkulu ölüm vardı. 22 kişi ev baskınlarında öldürüldü. Gösterilere ya da topluluklara ateş açılması sonucu 32 kişi öldü. Özellikle Güneydoğu'da 31 kişi kontrgerilla eylemi olarak tanımlanan cinayetlere kurban gitti. 16 yurttaşın sağ olarak yakalandıktan sonra öldürüldükleri öne sürüldü. Dur ihtarına uymama gibi gerekçelerle 28 kişi öldürüldü. 1991 yılında toplam 152 yurttaşın yaşam hakları ellerinden alındı. Evrenin kimi, Özal'ın kimi çalışmalarını sürdürürken, sevgili Vedat Aydın'ın öldürülmesine ilişkin görmezlikten gelinen çok önemli bir gelişme oldu. Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Hüseyin Turhallı, Vedat'ı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'de görevli Metin ve Durdu adlarında iki polisin öldürdüklerini açıklıyordu. Cinayette kullanılan iki otomobilin 21EF916 ve 21EC589 numaralı plakalarının belirlendiği haberi, yargısız infazların suçlularının bir gün mutlaka bulunacağını müjdeliyordu. Gündem 5 Temmuz 1992. ABD Kongre İnsan Hakları raporunun tam 17 sayfası Türkiye'deki haksızlıklara ayrılıyordu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporunda Türkiye'ye hak ettiği yer veriliyordu. Uluslararası Af Örgütü 1991 raporuna Türkiye'de işkence hala sürüyor başlığını koyuyordu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Türkiye'yi gözaltı süresi ve gözaltı koşulları yönünden suçlu buluyordu. Yılın en olumlu yargısını Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kurulması konusunda yaptığı açıklama oluşturuyordu. Büyük değişimlerin yaşandığı dünyada Türkiye bu başlıklarla izleniyordu. ANAP iktidarının son yılı dipnotlara sığmıyordu. İnsanlar gözaltında ya da cezaevlerinde kuşkulu biçimde ölüyorlar ya da kayboluyorlardı. Cumalı Çopur, Tevfik Timur, Birtan Altınbaş, Haydar Arman, Kasım Aras, İrfan Başbu, Ali Rıza Ağdoğan, İmran Aydın, Yusuf Erişti, Haşim Sincar, Veli Geleş, Haydar Altun, Alaaddin Kürekçi, Osman İkinci, Hanefi Göllü, Süleyman Dalga, Şerafettin Çelik, Osman Keleş, İbrahim Gündem, Mecbure Akdoğan, Hüseyin Toraman, Yücel Özen ve Murat Özsat bir gece girdikleri sorgu odalarından sabaha ulaşamadan duman olup uçuyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi SHP'li Veli Aksoy, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ünlü sorgu yeri Dal'da yaptıkları incelemeyi, "işkencenin alası var, orada tutulmak bile başlı başına işkencedir" sözleriyle özetliyordu. Aksoy, gözaltında görüştükleri Hacı Yıldız ve Sadık Ulupınar'ın görevlilerin önünde askıya alındıklarını, basınçlı soğuk suya tutulduklarını ve testislerinin vurulduğunu açıkladıklarını anlattı. 30 Haziran 1991. Alt komisyonda Mehmet Yüzügüler ANAP ve İsmail Köse de DYP vardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kapısından araştırma yapmak için ilk kez girebilen parlamenterler olarak tarihe geçiyorlardı. 15 Mayıs 1991. Hazırladıkları raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar, işkenceyi resmi tarihe yazmaktan öte bir işe yaramıyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na, komisyonun çalışmaya başladığı 1 Mart 1991 tarihi ile 1 Mart 1992 tarihleri arasında işkence, kötü davranış, doktora sevk ve kuşkulu ölümlerle ilgili 78 başvuru yapılıyordu. Kuşkulu ölüm başlığının altında sadece 3 ismin bulunması, Hanefi Göllü, Yüce Özen ve Engin Egeli, bir anlamda komisyona olan güvensizliği simgeliyordu. 29. ayrımın sonu, sayfa 322.